Ayrım 22, Fırtına, Wilbur Smith, sayfa 271. 55. Bölüm. Noel günü Sean için erken başladı. Michael'la birlikte Zulular için 10 büyük öküzün kesilmesine nezaret ettiler. Sonra aylık ve armağanları dağıttılar. Her erkeğe haki bir gömlekle bir şort, karılarının her biri içinde iki avuç renkli boncuk verildi. Kahkahalar atılıp şarkılar söylendi. Embeyane bu olay için yatağından kalkarak çok dramatik bir konuşma yaptı. Henüz yeni iyileşen ayaklarının üstünde zıplayamadığı için mızraklarını sallayıp durdu. Haykırarak Zulu'lara sorular sordu.
''Nikosi sizi dövdü mü?''
''Ayıp o!''
Adamlar ona hayır diye karşılık verdiler.
''Karnınızı doyurdu mu?''
''Yihebu!''
Yani evet.
''Ceplerinizde altın var mı?''
''Yihebu!''
''O bizim babamız mı?''
''O bizim babamız.''
Daha sonra Sean öne çıkarak Embeyani'nin en büyük eşinin kendisine sunduğu akları birası dolu toprak kabı kabul etti. Kabı ağızdan çekmeden birayı içmek bir onur sorunuydu. Sean da Michael da bunu başardılar. Sonra bekleyen arabaya bindiler. Embeyane dizginleri aldı. Dirk de onun yanına oturdu. Ladyburg'un yolunu tuttular. Kutlamalar en iyi dileklerden sonra Ruth Sean'u arka avluya götürdü. Herkes onların peşindeydi. Orada üstü branda kaplı kocaman bir şey duruyordu. Branda törenle kaldırılınca Sean Ruth'un kendisine verdiği şeye baka kaldı. Boyası pırıl pırıl parlayan, madeni kısımları deri döşemesi güneşte ışıldayan bir otomobildi bu. Büyük tekerlek göbeklerinde ve radyatörün üstündeki amblemin altında Rolls-Royce yazılıydı. Sean bu korkunç güzel otomobilleri Johannesburg'da görmüştü. Onlara bakarken duyduğu huzursuzluk şimdi daha da güçlenmişti.
''Sevgili Ruth, sana nasıl teşekkür edeceğimi bilemiyorum.''
Canavara yaklaşması gereken anı ertelemek için kadını uzun uzun öptü.
''Gerçekten beğendin mi?''
''Beğenmek mi? Bu şimdiye dek gördüğüm en harika şey.''
Sean omzunun üstünden bakınca Michael'ın yönetimi eline almış olduğunu görerek rahatladı. Orada bulunan tek mühendis olduğu için Michael direksiyonun arkasına geçmiş, etrafına toplanan kalabalığa otoriter bir tavırla bir şeyler söylüyordu.
''Ruth, bin!'' diye emretti.
''Önce şuna bir bakmama izin ver.''
Sean kolunda Ruth'la Rolls'un etrafında dolaştı ama arabaya 6 adımdan fazla yaklaşmadı. Kocaman farlar ona kötü kötü bakıyordu. Sean gözlerini kaçırdı. Huzursuzluğu yavaş yavaş korkuya dönüşmeye başlamıştı. Çünkü sadece arabaya binmekle kalmayıp yönünü ve süratini saptamasının beklendiğini de anlamıştı. Daha fazla erteleyemediği için yaklaşıp arabanın burnunu okşadı. Otomobile aksi aksi merhaba dedi. Eğitilmemiş bir hayvana ilk dokunduğu an üstünlük göstermek gerekirdi.
Bin!
Yönetim hala Michael'daydı. Sean itaat ederek Ruth'u ortaya oturttu. Kendisi de kapının yanına yerleşti. Ruth'un kucağındaki Storm heyecanla hoplayıp bağırıyordu. Michael uzun uzun el kitabına bakarkenki gecikme Sean'un güvenini hiç de arttırmadı.
''Ruth, bu seferlik Storm'u evde bırakmamız daha doğru olmaz mı?''
''Oh, Storm beni rahatsız etmiyor.''
Ruth soru sorar gibi ona bakarak gülümsedi.
''Bu gerçekten güvenli bir araç sevgilim.''
Sean onun yatıştırıcı sözlerine rağmen motor birden omurdanınca korkudan kazık kesildi. Ladyburg'un sokaklarından zaferle geçerlerken de hep aynı halde kaldı. Gözlerini ileriye dikmiş hareketsiz oturuyordu. Yollarının üstündeki evlerden kasabalılar ve hizmetkarlar fırladılar. Yolun iki tarafında sıralanıp hayret ve sevinçle bağırdılar. Sonunda Protea sokağına döndüler. Michael arabayı evin önünde durdurunca Sean kabustan kurtulan bir adam gibi arabadan kaçtı. Ailenin otomobille kiliseye gitme önerisini de görgü kurallarına aykırı bulduğunu söyleyerek şiddetle reddetti. Rahip Smiley, Sean'un vaaz boyunca uyanık kaldığını görünce gururlandı. Sean'un yüzündeki endişeli ifadeyi fark edince de sonunda onun ruhu yüzünden korkuya kapıldığı kanısına vardı. Michael kiliseden sonra ailesiyle Noel yemeğini yemek için Tönis Kral'a gitti. Fakat Sean'a araba kullanmasını öğretmek için ikindi üzeri döndü. Ladybrook'ta oturan herkes Sean'la Michael'ın yürüyüş hızıyla bloğun etrafında dönmelerini seyretti. Akşam üzeri olurken Michael Sean'un artık tek başına arabayı kullanabileceğine karar verdi. Direksiyonda tek başına kalıp ecel terleri döken Sean etrafında umutla kendisine bakan yüzler arasında Embeyane'nin dişlerini göstere göstere sırıttığını gördü.
Embeyane diye gürledi.
Nikosi
benimle gel.
Embeyane'nin gülüşü silindi, biraz da geriledi. Ancak doğaüstü bir araba kendi kendine gidebilirdi. Embeyane buna yaklaşmak istemiyordu pek.
Nikosi bacaklarımda hala çok ağrı var.
Kalabalıkta Leon Cobb'dan pek çok Zulu vardı. Mucizeyi duyunca tepelerden inmişlerdi. Bunlardan biri Embeyane'nin cesaretine kuşku düşürecek şekilde güldü. Embeyane birden dimdik durarak gözleriyle adamı adeta kavurup gururla Rolls Royce'a gitti. Sean'un yanına oturup kollarını göğsünde kavuşturdu. Sean derin bir soluk alarak direksiyonu iki eliyle yakaladı. Gözlerini kızarak karşısındaki yola kötü kötü baktı. Kendi kendine debriyaj dedi. Vitese tak, gaz pedalına bas, debriyaj. Rolls öyle şiddetle ileriye fırladı ki neredeyse Embeyane ile Sean yerlerinden fırlayıp arka koltuğa düşeceklerdi. 50 metre kadar gidince benzin bittiği için araba durdu. Bu da talihin bir lütfuydu çünkü Sean otomobili nasıl durduracağını anımsayacak durumda değildi. Yüzü grimsi bir renk alan, bacakları titreyen Embeyane Rolls'tan son kez indi. Bir daha da bu arabaya binmedi. Sean için için onun bağımsızlığına haset ediyordu. Kaptan benzin gelene dek haftalar geçeceğini duyunca da rahat bir soluk aldı. 56. Bölüm. Ada Courtney, Sean'un düğününden 3 hafta önce meyve bahçesine gitti. Kahvaltı için meyve toplamak istiyordu. Mary'i orada büyük avokado ağacında asılı buldu. Zavallının sırtında beyaz geceliği vardı. Ada ipi kesip onu aşağıya indirerek Dr. Fraser'ı çağırması için hizmetçilerinden birini yolladı. Doktorla birlikte ölen kızı kaldırıp küçük odasına götürerek yatağına yatırdılar. Doktor Fraser acele bir muayene yaparken Ada da ölümün daha da acınacak hale getirdiği yüze baktı. "Onu ölüme kim bilir ne büyük bir yalnızlık itti," diye fısıldadı. Doktor Fraser cesedin üstüne bir çarşaf örtüp Ada'ya baktı. "Neden bu değil? Aslında biraz daha yalnız kalsaydı çok iyi olurdu." Tütün kesesini çıkarıp piposunu doldurmaya başladı. "Onun erkek arkadaşı var mıydı Ada?"
"Erkek arkadaşı yoktu."
"Olması gerek.
Neden böyle söylüyorsun?"
"Ada teyze, bu kız 4 aylık hamileymiş." Küçük cenaze törenine sadece Courtney ailesi ve Ada'nın kızları katıldı. Mary bir yetimdi ve başka dostu da yoktu. Sean'la Michael düğünden 2 hafta önce mevsimlik ağaç kabuğu kesimini bitirdiler ve Zulu'ları yangında kül olan ağaçların yerlerine yenilerini dikmeye yolladılar. Birlikte bir kazanç ve zarar bilançosu çıkardılar. Muhasebecilik konusundaki yetersiz bilgilerini birleştirip gece geç vakitlere kadar tartışarak sonunda bir anlaşmaya vardılar. 6000 dönüm ağaçtan 1420 ton kabuk almışlardı. Bu da brüt kazanç olarak 28.000 sterlinden biraz fazla tutuyordu. Fakat burada anlaşmaları sona erdi. Michael yeni ağaç dikimiyle ilgili masrafların yeni yıla geçirilmesinde ısrar ediyordu. Böylece o yıl net olarak 9.000 sterlin kazanmış sayılacaklardı. Sean ise bütün masrafları kazançtan çıkarmak istiyordu. Böylece 1.000 sterlinli bir kazanç olacaktı. Bu yüzden anlaşamayınca bütün defterleri Pieter Maritzburg'da iyi bir muhasebeciye gönderdiler. O da Michael'a hak verdi. Sonra ertesi mevsimi düşündüler. 16.000 dönümlük yerden alacakları brüt gelir 80.000 sterlin tutacaktı. Bu onları biraz da şaşırttı. O gece Michael Sean'a haber vermeden 2 mektup yazdı. Bunlardan biri Birmingham'da ağır makineler yapan bir fabrikaya, diğeri ise Londra'da Foyle kitap evineydi. Michael ağaç kabuklarının işlenmesiyle ilgili bütün kitapların kendisine gönderilmesini istiyordu. Michael Courtney büyük düşler kurma huyunu Sean'dan almıştı. Ayrıca bu düşleri gerçekleştirmek için harekete geçme gücünü de yine ondan elde etmişti. Düğünden 3 gün önce Ada ve kızları trene binerek Pietermaritzburg'a gittiler. Sean, Michael ve Dirk de onları Rolls Royce'la izlediler. Üçü Beyaz At Oteli'ne geldiklerinde toz toprak içinde ve sinirliydiler. Asap bozucu bir yolculuk olmuştu. Sean arabayı süren Michael'a durmadan bağırıp uyarılarda bulunarak, yol göstererek ve küfrederek bu yolculuğu daha da zorlaştırmıştı.
''Ağırlaş, Tanrı aşkına ağırlaş. Hepimizi öldürmek mi istiyorsun? Dikkat et, şu ineğe bak. Uçurumun kenarına pek yaklaşma.''
Dirk de su dökmek için arabanın sık sık durmasını istemiş, yanlardan aşağı sarkmış, yorulmadan önden arkaya, arkadan öne geçmiş ve Michael'la Sean'un koyduğu sürat sınırını aşması için ısrar etmişti. Sonunda öfkeye kapılan Sean, Michael'ın arabayı durdurtmuş, yolun kenarındaki bir McBoss ağacından kestiği dalla oğlunu cezalandırmıştı. Dirk'ü Ada karşıladı ve ağlayan çocuğu alıp götürdü. Michael Rolls'u alarak Natal Ağaç Kabuğu şirketinin fabrikasının olduğu yöne doğru gitti. Genç 3 gün orada çevresine bakınıp sorular sordu. Sean da Jan Paulus Lerux'u bulmaya çıktı. Jan Paulus, Sean'un düğün davetini alarak Pretoria'dan gelmişti. Düğün gününe kadar Michael Courtney kabukların işlemesi konusunda defterler dolusu not aldı. Jan Paulus da Sean'a Güney Afrika Partisi'nin amaç ve hedeflerini ayrıntılarıyla anlattı. Fakat ısrarlarına karşılık Sean sadece bunu düşüneceğine söz verdi. Düğün töreni herkesin düşünmesine neden olmuştu. Sean'un bir sinagogda evlenme konusunda bir itirazı yoktu. Fakat bunu yapabilmesi için gerekli can yakıcı o küçük ameliyata yanaşmıyordu. Ruth'a yarım ağızla Hristiyan olmasını teklif etmiş, kadın da bunu kesinlikle reddetmişti. Sonunda bir uzlaşmaya varıldı. Ben Goldberg, oradaki yargıcı, Golds malikanesini yemek salonunda nikah kıyması için kandırdı. Gelini damada Ben Goldberg verdi ve anne Goldberg de biraz ağladı. Ada'nın yaptığı üstü küçük incilerle işlenmiş yeşil saten tuvaleti giymiş olan Ruth şahaneydi. Storm da Ruth'un elbisesinin minik bir kopyasını giymişti. Sadıç olan Michael görevini büyük rahatlıkla yaptı. Tam zamanında yüzükleri çıkarıp verdi. Damat söyleyeceklerini unutunca ona sözleri anımsattı. Bahçede verilen davette Goldberg'in pek çok ahbabı, iş arkadaşı ve Ladyburg'un yarısı hazır bulundu. Ronnie Pye, Dennis Patterson ve aileleri de oradaydı. Garrick'le Anna Courtney gelmemişler, hatta davetiyeyi aldıklarını bile belirtmemişlerdi. O gün güneş pırıl pırıldı, çimenlikler pahalı halılar gibi yumuşak ve yemyeşildi. Bu arada Ruth onu yakalayana dek Storm Friedman bir davetli grubundan diğerine giderek eteklerini kaldırıp uzun iç donunu, pembe kurdelelerini gösterdi. Dirk ilk kez tattığı şampanyayı pek beğenerek gül ağaçlarının arkasında 6 kadeh içti. Sonra bir hayli kustu. Neyse, onu Sean'dan önce Michael bularak usulca misafir yatak odalarından birine götürüp yatırdı. Sean kolunda Ruth'la teşhir edilen düğün armağanlarına baktı ve çok etkilendi. Daha sonra Ruth yolculuk kılığını giymek için ayrıldı. Onun attığı gelin buketini Ada'nın kızlarının en güzeli bir sarışın yakaladı ve o anda Michael'la göz göze gelerek pes pembe kesildi. Yanakları elindeki kırmızı karanfillere dönmüştü. Öven sözler ve kar tipisini andıran konfeti yağmuru arasında Ruth tahta çıkan bir kraliçe gibi Rolls'taki yerini aldı. Onun yanına geçen muşambalı, kocaman güneş gözlüklü Sean kendisini zorlayarak oturdu ve türlü dualar mırıldanıp arabayı çalıştırdı. Otomobil vahşi bir at gibi neredeyse arka tekerleklerinin üstünde şaha kalkıyordu. Sonra Rolls çakılları fırlatıp konukların kaçışmalarına neden olarak hızla araba yolundan geçti. Durban'a giden yola çıkıp arkasında bir toz bulutu bırakarak gözden kayboldu. 57. Bölüm. Çift 3 ay sonra Storm'u anne Goldberg'den alarak Lyon Kop'a döndü. Sean toplanmıştı. İkisinde de başarılı bir balayından dönen çiftlere özgü hayattan memnun bir hal vardı. Düğün armağanları, Ruth'un eşyaları ve halılarının bulunduğu büyük ambalaj sandıkları verandaya ve Lyon Kop'un ağıllarına konulmuştu. Ruth Ada'nın yardımıyla eşyalarını açmaya ve eve yerleştirmeye koyuldu. Bu iş ona çok zevk veriyordu. Bu sırada Sean da topraklarını dolaşmaya ve kendisi yokken nelerin zarar gördüğünü anlamaya çalıştı. O yokken Michael'ın işleri çok iyi yönettiğini anlayınca da sanki kendisini gereksiz buluyormuş gibi bir duyguya kapıldı. Ağaçlar bakımlıydı ve altlarındaki otlar temizlenmişti. Tam ortada kalan simsiyah lekemsi topraklara da yeni fidanlar dikilmişti. Sean sonunda onu öven sözler söylemek zorunda kaldı. Böylece cesaret bulan Michael bir gece çalışma odasında yalnız kalan Sean'a yaklaştı. Sean yediği nefis rostoyu pek beğendiği için büyük bir mutluluk içinde oturmuş yemeğini sindiriyordu. Ayrıca Ruth'un sonunda Storm'u evlat edinmesine izin vermesine de sevinmişti. Çocuğun isminin Friedman'dan Courtney'e çevrilmesine razı olmuştu kadın. Hem kan yağını ve hava naprosunu bitirince çift kişilik çok büyük yatakta Ruth'un yanına yatacağını düşünmek de ona zevk veriyordu. Sean genç adamı dostlukla selamlayarak "Gel Michael" dedi, "otur bir konyak iç." Michael İran halısına basıp geçerek Sean'un masasına bir deste kağıt bıraktı. Sean ona gülümsedi. "Bunlar da nedir?" "Oku anlarsın." Michael geri çekilip bir koltuğa oturdu. Sean gülümsemeye devam ederek en üstteki kağıda baktı. Leoncourt'ta yapılması önerilen Tannen Çıkarma Fabrikası'nın projesi ve ortalama masrafları. Gülüş silindi. Sayfayı çevirip okumaya başlayınca kaşları gitgide çatıldı. Okumayı bitirince sönmüş prosunu yakarak 5 dakika ses çıkarmadan oturdu ve kendini bu şoktan kurtardı. "Bu işi yapman için sana kim akıl verdi?"
"Hiç kimse."
"Çıkaracağın taneli nereye satacaksın?"
5. sayfa. Satılacak yerler ve son 12 yılki fiyatlar orada yazılı.
"Bu fabrikaya yılda 20 bin ton kabuk gerekiyor. Biz Leoncourt ve Mahoba Kloof'un her adımına bile ağaç diksek yine de ancak bu miktarın yarısını sağlayabiliriz."
"Geri kalanını vadideki çiftliklerden alırız. Jackson'dan daha iyi fiyat öneririz. Çünkü Pieter Marisburg'a kadar olan mavlun ortadan kalkacak."
"Fabrikayı kim yönetecek?"
"Ben mühendisim."
"Sean kağıtta öylesin diye söylendi. Ya su?"
"Çağlayanların orada Babu'nun ırmağına set çekeriz."
Sean bir saat bu planı didikledi, zayıf bir nokta aradı. Michael sakin sakin her sorusuna cevap verince de telaşı arttı.
"Pekala," diye gürledi. "Ev ödevini iyi yapmışsın. Şimdi şu soruma cevap ver. Bu küçük işi yapabilmek için 70 bin sterlini nereden bulmayı düşünüyorsun?"
Michael dua edermiş gibi gözlerini kapattı, çene kasları gerilmişti. Sean birden bu yüzdeki gücü, inatçı, adeta fanatik kararlılığı o zamana dek neden görmemiş olduğuna şaştı. "Leoncourt ve Mahoba Kloof'u ipotek edip 25 bin sterlin alırız. Fabrikayı da aynı tutar karşılığı ipotek ederiz. Geri kalanı da çıkaracağımız hisse senetleriyle sağlarız."
Sean yerinden fırlayarak
"Hayır!" diye kükredi.
Michael sakin sakin ve akılcı bir tavırla sordu.
"Neden?"
"Çünkü ömrünün yarısını gırtlağıma kadar borçlu olarak geçirdim."
Sean kendi boğazını yakalamıştı.
"Çünkü sonunda borçtan kurtuldum artık ve böyle kalmak istiyorum. Çünkü istediğimden daha fazla paraya sahip olmanın ne demek olduğunu biliyorum. O zamanki duygum da hiç hoşuma gitmiyor. Çünkü durumumdan memnunum. Yine bir aslanı kuyruğundan yakalamayı ve onun dönerek beni paralamasını istemiyorum."
Soluk soluğa sustu, sonra yine haykırdı.
"Çünkü paranın bir miktarı sana ait, fakat daha da önemlisi sen ona aitsin. Çünkü ben tekrar o kadar zengin olmak istemiyorum."
Michael öfkeli bir kaplan gibi birden yerinden fırlayarak yumruğunu masaya indirdi. Sean'a kötü kötü bakıyordu. Güneş yanığı yüzü iyice kızarmış, vücudu tir tir titriyordu.
"Ama ben istiyorum. Planıma tek itirazın bunun akla yakın olması."
Sean şaşkınlıkla göz kırpıştırdıktan sonra
"Bu serveti elde edersen sonuç hoşuna gitmeyecek ama," diye karşılık verdi.
"Bırak da bu konuda ben karar vereyim."
O sırada çalışma odasının kapısı açıldı. Ruth eşikte durup hayretle onlara baktı. İki erkek ibikleri kabarmış dövüş horozlarına benziyorlardı.
"Kadın ne oluyor?" diye sordu.
Michael da Sean da suçlu suçlu ona baktılar, sonra gevşediler. Michael yerine oturdu ve Sean da çekingen bir tavırla öksürdü.
"Sadece bir tartışmaya dalmıştık şekerim."
"Storm'u uyandırdınız ve ne dediyse damı uçuracaktınız."
Sonra Ruth gülümseyerek gidip Sean'ın kolunu tuttu.
"Neden bu işi yarına bırakmıyorsun? O zaman aranızda 20 adım ve ellerinize birer tabancayla bu tartışmaya devam edersiniz."
Ituri ormanındaki pigmeler minik oklarla fil avlarlardı. Ok saplandıktan sonra sessiz sedasız ve inatla fili izlerlerdi. Geceler boyunca filin iz bıraktığı yerlerde konuklarla ve oktaki zehir hayvanın kalbine işleyip onu yere devirene kadar böyle devam ederlerdi. Michael da okunu Sean'un vücuduna iyi saplamıştı. 22. ayrımın sonu. Sayfa 282.